Ayırım 34, sayfa 261, bölüm 24. Purpur Fargade Ansiktet. Akşamüstü Bangor'a varmışlardı. Cinelli arabayı bir benzin istasyonuna çekerek depoyu doldurttu ve oradaki adamdan gideceği yön hakkında bilgi aldı. Billy bu arada bunalım içinde yan koltukta oturmaktaydı. Geri gelen arkadaşı ona kaygıyla baktı. "İyi misin William?" "Bilemiyorum." Ardından durumunu yeniden değerlendirerek, "Hayır." "Gene tik takın mı tuttu?" "Evet." Cinelli'nin gece yarısı yolladığı doktorun sözleri geldi aklına. "Potasyum, elektrolitler, Karen, Carpenter'in ölüm nedeni. Potasyumlu bir şeyler yemeliyim. Ananas, muz veya portakal gibi." Kalbi bir anda düzensiz bir galopa kaldı. Geri yaslanıp gözlerini kapatarak ölüp ölemeyeceğini düşündü. Sonunda gümbürtü biraz dindi. Koca bir torba portakal. Karşıda bir market vardı. Cinelli oraya yönelirken "hemen dönerim" dedi. "Tabii" diyerek Billy arabadan inerek hafif bir baygınlığa girdi. Rüya görmekteydi. Gagası çürümekte olan bir akbaba Fairview'daki evinin penceresinin önünden uçup içerisini gözlemekteydi. Evin içinde birileri haykırmaya başladı. Ardından biri kendisini kabaca sarsmaya başladı. Billy "ha" diyerek ayıldı. Cinelli arkasına yaslanarak derin bir iş çekti. "Aman William, beni böyle şeylerle korkutma." "Sen neden bahsediyorsun?" "Öldüm sandım be. Al." Bir koca file portakallı Billy'nin kucağına bıraktı. Billy fileyi artık örümcek bacağına dönmüş incecik parmaklarıyla yırtmaya çabaladı. Ama sonuç başarısızdı. Cinelli çakısıyla torbayı açarak bir portakal çıkarttı ve dörde böldü. Billy ilk portakalı sağlığı için gerekli olduğuna inananların zorlamasıyla yedi. Ardından haftalardır ilk kez olarak şevkle atıştırmaya başladı. Bir süre sonra kendisine oyun oynayan kalbi de yavaşladı. Gerçekte beyninin bir oyunu bile olabilirdi bunlar. Birinci portakalı bitirdikten sonra ikincisini kesmek için Cinelli'nin çakısını istedi. "Daha iyi misin?" "Evet, çok daha iyi. Parka ne zaman varırız?" Cinelli kaldırımın kenarına yanaştığında Billy Union Caddesi ile Batı Broadway'in kesiştiği köşeye gelmiş olduklarını gördü. Ağaçlar yaz melteminde olanca yapraklarını hışırtıyla mırıldanmaktaydılar. Nokta ve gölgeler tembelce dans etmekteydiler caddede. Cinelli basitçe "geldik" deyince Billy ensesinden aşağı buz gibi bir parmağın değerek geçtiğini sandı. "Üstelik dilediğin kadar yakına da. Seni aşağıda da bırakabilirdim. Ama buraya gelene değin bütün bakışları üstünde toplardın." "Evet, çocuklar korkudan kusar, hamileler de çocuklarını düşürür." "Zaten nasılsa yürüyemezdim bunca yolu. Park bu tepenin hemen altında. Gölgede bir bank bul ve bekle." "Sen nerede olacaksın?" "Cinelli buralarda bir yerde." Diyerek gülümsedi. "Seni ve kızı gözleyeceğim. Eğer ben onu görmeden beni fark ederse gömlek bile değiştirmeye ihtiyacım kalmaz. Anladın mı?" "Evet, gözümü üstünden ayırmayacağım." "Billy, teşekkür ederim" dedi. Ancak bunu nedenle inanarak içtenlikle söylediğinden emin değildi. Cinelli'ye minnet duymakla birlikte şu anda karısı ve Houston'a karşı hissettiği nefrette benzer karmaşık duygular içindeydi. "Pornada" diyerek omuz silkti Cinelli. Koltuğun üzerinden uzanarak Billy'ye sarıldı ve onu iki yanağından öptü. "Moruk piçin karşısında güçlü ol William." "Billy, olacağım" diyerek arabadan indi. Gülümsemekteydi bir yandan. Eski püskün ova uzaklaştı. Billy arabanın mahallenin köşesinden gözden yitmesini izledi ve elindeki portakal filesini sallayarak tepeden aşağıya inmeye başladı. Yarı yolda kaldırımın köşesinden aniden dönerek kovanların tel parmaklarını atlayarak arka bahçelerinden koşup geçen küçük oğlanı neredeyse fark etmedi bile. Ama o çocuk o gece yarısı kabuslarla uyanıp koşarak gelen annesini rüyasında gördüğü saçları kuru kafasından uçuşarak dalgalanan titrek korkuluğun kendisine portakal yedirmeye çalışmasını anlatacaktı. "Bana ölene kadar portakal yedirmeye çalıştı. Ölene deyin portakal yememi istedi. Ölene kadar yememi" diye bas bas bağıracaktı. Park serin, geniş ve derin yeşildi. Bir kenarda çocuklar kaydıraktan aşağıya kahkahalarla kaymaktaydılar. Diğer tarafta kızlar oğlanlara karşı yakar top oynamaktaydılar. Arada yürüyen, uçurtma uçuran, frisbee fırlatan, cips atıştıran, kola içen ve dondurma yalayan bir yığın insan vardı. Tipik bir 20. yüzyılın son yarısında yaşanmakta olan Amerikan yaz rüyası coşkunluğu. Billy bir an buna karşı kanının ısındığını, bu insanlara doğru çekildiğini sandı. İçinden bir ses tüm bunların çingenelerin ortalıklarda dolaşmamasından deyince ürperdi. Ürperti o denli yoğundu ki kollarındaki tüyler diken diken olunca kollarını kuru göğsüne kavuşturdu. Çingenelerimiz olmalıydı değil mi? YDÖ. Çıkartmaları paslı tamponlarına yapıştırılmış station wagonlar. Yanları resimle süslü karavanlar. Sonra lobutlarıyla Samuel ve sapanlı Gina. Ondan sonra koşa koşa gelirler. Hep gösterileri izlemeye, sapanı denemeye, geleceklerini öğrenmeye, bir koku almaya, bir kızı yatağa atmaya veya bunun en azından hayalini kurmaya, köpeklerin birbirlerini parçalamalarını izlemeye koşa koşa gelirler. Hep koşarak gelirler. Gariplikler görmek için koşarlar. Tabii ki çingeneler de ne olacak, onlara ihtiyacımız var. Eğer arada bir kentten kovman gereken insanlar olmazsa, oranın sadece sana ait olduğunu nasıl anlayabilirsin? Neyse, yakında görürsün onları, doğru mu? Doğru diyerek bir sıraya oturdu. Bacakları aniden güçsüz bir titremeye tutuldular. Torbadan bir portakal alarak zorlukla kabuğunu soydu. Fakat iştahı gene azalmış olduğundan çok azını yiyebildi. Parkta olduğunu, oturmakta olduğu bank diğerlerinden oldukça uzakta olduğundan fazla ilgi çektiğini sanmıyordu. Uzaktan olsa olsa akşamüstü havası almakta olan çok zayıf bir ihtiyara benzetilebilirdi. Otururken gölgenin önce ayakkabılarını, sonra dizlerini ve nihayet kucağını kaplaması garip bir yok olma duygusu uyandırdı içinde. Bu ikindi gölgesinden daha yoğun bir değersizlik ve yararsızlık duygusu. Olaylar çok uzamıştı ve artık hiçbir şeyi geri getirme olanağı yoktu. Ruhsal enerjisi kısıntısız. Cinelli bile olanları değiştiremezdi. Bozabilir, daha da kötü yapabilirdi her şeyi. Keşke diye düşünmeye başladığı anda ne olursa olsun bozuk bir radyo yayını düğmeyi çevirip kapatır gibi olaylardan kaçmaması gerektiğini savundu. Yeniden uyuyakaldı. Fairwave'de yaşayan ölüler kenti Fairwave'deydi. Açlıktan öldükleri belli vücutlar etrafa yayılmıştı. Birisi omuzunu sertçe gagaladı. Hayır, pık pık, hayır. Ama kurtulamıyordu gagalamaktan. Tabii onun gagası çürük akbaba olduğunu biliyordu. Ama dönerse gözlerinde gagalanacağından korktuğundan arkasına bakamıyordu. Fakat pik üsteledi ve pik pik yavaşça aynı anda uyanarak başını çevirdi. Gerçekten şaşırmadan Taduz Lemke'nin bankta yanında oturmakta olduğunu gördü. Uyan kentli beyaz adam derken bir yandan da eğri ve nikotinden sararmış parmaklarıyla Halek'in koluna dokunmaktaydı. Senin rüyaların kötüdür. Nefesindeki kokudan seziyorum bunu. Billy boğuk bir sesle uyandım dedi. Lemke ilgiyle gerçekten mi diye sordu. Evet. İhtiyar adamın üstünde çift sıra düğmeli gri serj bir takım vardı. Ayaklarında da yüksek ölçekli siyah ayakkabılar. Kafasındaki azıcık saçları ortadan ayırarak alnından iyi geriye taramıştı. Onlar da ayakkabıları gibi pırıl pırıl parlamaktaydı. Kulaklarından birinde altın bir halka takılıydı. Billy çürüğün genişlemiş ve daha da kararmış olduğunu gördü. Burnundan arta kalan harabeden koyu yarıklar özellikle sol yanağına doğru yayılmıştı. Kanser dedi. Kara parlak kurşunu yandıran gözlerini Halek'ten hiç ayırmıyordu. Beğendin mi? Seni mutlu etti mi? Mutlu derken sesi mutlu gibi çıkmıştı. Hayır, Billy görmüş olduğu rüyanın kırıntılarından kurtulmak, kendisini gerçek hayata kancalamak için çabalamaktaydı. Hiçbiri beni mutlandıramaz. Artık her şeyden bezdim, inan. Kentli beyaz adamın söylediği hiçbir şeye inanmam. Derken gizli bir bilgelik akıyordu sesinden. Ama sen hastasın. Evet, sen Nas'tan, Farks'tan. Sıskalıktan ölmek üzeresin. Sana bir şey getirdim, seni iyileştirecek. Şişmanlamanı sağlayacak. Dudakları gizli bir gülümsemeyle ayrılınca dişlerinden arta kalan kara pütürler ortaya çıktı. Ama eğer sadece başka birisi bunu yerse. Billy Lemke'nin kucağında duran şeye bakarak onun kendisine hiç de yabancı gelmeyen alüminyum kalıpta bir pasta olduğunu anladı. Beyninin içinden kendi düşünün, karısının düşüne Ben şişmanlamak istemiyorum. Sıska kalmaya karar verdim. Al pastayı sen ye demesi canlandı. Korkmuş görünüyorsun. Korkmak için artık çok geç kentli beyaz adam. Lemke cebinden bir çakı çıkartarak alüminyum kapağı yaşlılığın verdiği temkin ve ağırlıkla açtı. Çakının ucu Cinelli'ninkinden daha kısa olmakla daha kesin görünmekteydi. İhtiyar adam çakısının pastaya sokarak 3 santimlik bir yarık çizdi. Çakıyı geri çektiğinde yarığın içinden çakıdan kırmızı damlacıklar aktı. Adam çakısını koyu bir iz bırakarak ceketinin kolunda temizledi, kapattı ve cebine koydu. Parmaklarını kalıbın iki yanına takarak yavaşça iki yana çekti. Yarık genişleyince pastanın içinde koyu renkli sıvı, içinde yüzüşen kara bir şeyler, belki de böğürtlenler göründü. Parmaklarını gevşetince yarık da kapandı. Yeniden kastı parmaklarını, yarık açıldı. Böylece konuşurken bir yandan da yarığı açıp kapatmayı sürdürdü. Billy gözlerini yarıktan ayıramamaktaydı. Demek kendini bunun bir ne diyordun alın yazısı olduğuna inandırdın. Suzanne'ma olanların artık senin suçun olmadığına, benim kendisinin veya Tanrı'nın suçu olduğuna inandın. Kendi kendine bunun cezasını çekmenin senden istenemeyeceğini düşünüyorsun. Ortada bir kusur yok diyorsun. Kendi kendine söylüyor, söylüyorsun. Ama kader diye bir şey yoktur kentli beyaz adam. Herkes cezasını çeker. Hatta yapmadığı şeyler için bile ceza çeker. Kader yoktur. Lemke bir süre için derin bir suskunluğa daldı. Kalıbı tutan parmakları geri açıldı. Gerildi, açıldı. Pastadaki yarık da esnedi, kapandı. Sen ve arkadaşların kendinizde kabahat bulamayacağınız için cezayı ben verdim. Cezamı bir işaret gibi sana yapıştırdım. Öldürdüğün sevgili kızım, onun anası ve çocukları için yaptım bunu. Ardından arkadaşın geldi. Köpekleri zehirledi. Gece kurşun yağdırdı. Kadınlarımızı elledi. Çocukların yüzüne asit atmakla tehdit etti. Boz büyüyü diyor. Boz, boz, boz. Sonunda tamam dedim. Pandol enkelt ederse. Buradan çekip giderse bozarım. Yaptıklarından dolayı değil, yapacaklarından korkarım. Deli o, asla durmayacak. Cinan bile asla durmayacağını gözlerinden anlamış. Biz de asla durmayacağız diyor. Ben de duracağız dedim. Çünkü durmazsak biz de kentli beyaz adamın arkadaşı kadar deli oluruz. Durmazsak kentli beyaz adamın dediğini, Tanrı'nın ödettireceğini, bunun kader olduğunu düşünmemiz gerekecek. Gerildi, gevşedi, açıldı, kapandı. Boz büyüyü diyor. En azından yok et, ortadan kaldır demiyor. Çünkü bir büyü bir anlamda bebek gibidir. Yaşlı kara parmaklar çekti, yarık açıldı. Kimse bu işlerden anlamaz. Ben biraz anlıyorum. Siz büyük diyorsunuz ama Romcası daha iyidir. Dinle. Purpur fargate ansiktet. Ne olduğunu biliyor musun? Billy değişin karanlık bir yapısı olduğunu düşünerek yavaşça başını salladı. Gece çiçeklerinin çocuğu gibi bir anlamı vardır. Varsel, çok küçükken perilerin değiştirdiğine inanılan bir bebek almak gibi bir şey. Çingeneler, Varsel'in hep gece açan zambak veya yaban yasemini altında bulunduğunu söylerler. Bu deyiş daha iyidir çünkü büyü elle tutulan, gözle görülen bir şeydir. Sana yapılan ise elle tutulan bir şey değil, yaşayan bir şeydir. Billy evet dedi. İçten bir şey değil mi? Beni içten kemirmiyor. Lemke içten, dıştan diyerek omuz silkti. Her yerden. Bu şeyi purpur fargate ansikteti bir çocuk gibi dünyaya getirdin. Ama bir çocuktan çok daha hızlı gelişir ve görmediğin için de öldüremezsin. Yalnızca etkilerini görebilirsin. Parmaklar gevşeyince yarık kapandı. Koyu renkli bir derecik pastanın yumuşak kıvrımlarından yayıldı. Bu büyüyü sen Dekent, Felt, Ogart, Daborg bir baba gibisin. Hala ondan kurtulmak istiyor musun? Billy onayladı. Hala büyüye inanıyor musun? Sesi evet derken hırıltıdan farksızdı. Çürümüş burunlu ihtiyar çingene gülümsedi. Sol yanağında ki koyu renkli çizgiler derinleşti, dalgalandı. Park neredeyse boşalmıştı artık. Güneş ufka yaklaşmaktaydı. Gölgeler ikisini de kaplamıştı artık. Aniden çakı açık bir şekilde Lemke'nin elinde belirdi. Billy eline baktı. Evet, kızın vurduğu yeri. Billy esnek bandajı kopçalarını çıkartarak yavaş hareketle çözdü. Bandajın altında kalmış olan eli beyaz balık gibiydi. Buna karşılık yaranın çevresi kopkoyu karaciğer rengindeydi. Billy pastanın içindeki şeyle aynı renkte diye geçirdi aklından. Böğürtlen mi neyse onunla aynı ve kalıbın kenarlarını çekilince yara yuvarlak halinden çıktı. Yarık gibi diye düşündü Billy aynı anda pastaya da bakarak. Lemke çakıyı Billy'ye verdi. Çakıyı kürar, siyanür ve fare zehirine bulaştırmadığını nereden bilebilirim? Sormayı düşündü, ardından vazgeçti. Nedeni Cinelli'ydi. Cinelli ve kentli beyaz adamın büyüsü. Çakının tahtadan oyulmuş sapı eline tam uyumuştu. Purpur Fargate Ansiklet'ten kurtulmak istiyorsan onu önce bu pastaya ver. Sonra da bu büyü çocukla pastayı başka birine verirsin. Ama çabuk olması gerek, yoksa iki misli sana geri gelir. Anladın mı? Evet. İstiyorsan yap o zaman. Lemke parmaklarını gerilince pastadaki yarık da genişleyiverdi. Billy bir an duraksadı. Fakat kızının yüzü gözünün önünde geldi. Elinde grubun renkli pomponları omuzunun üstünden gülerek bakarkenki hali bir anda fotoğraf gibi canlanıverdi gözlerinin önünde. Kader konusunda yanılıyorsun ihtiyar adam. Benim kaderim Linda için. Haydi. Kızım için, karım. Kaderim bu. Taduz Lemke'nin çakısını elindeki yaraya soktu. Kabukları kolaylıkla kırıldı. Kan pastadaki yarıya damlamaya başladı. O anda Lemke'nin gözlerinin beyaz suratından ayırmadan romca bir şeyler mırıldandığını ancak fark edebildi. Billy çakıyı yaranın içinde eski yuvarlaklığını kazandıracak bir şekilde çevirdi. Artık kan daha hızlı akmaya başlamıştı. Hiç acı duymamaktaydı. Enket, yeter. Lemke çakıyı elinden aldı. Billy bir anda tüm gücünün kesildiğini fark etti. Bitkin bomboş, midesi bulanarak oturduğu bankta ardına yaslandı. Çöktü. Bir kadının da doğumdan sonra kendini böyle hissedeceğini aklından geçirdi. Sonra eline bakarak kanamanın durmuş olduğunu gördü. Hayır, bu imkansız. Lemke'nin kucağında duran pastaya bakınca başka bir olanaksızın gerçekleştiğini, hem de bu kez gözlerinin önünde gerçekleştirdiğini gördü. İhtiyarın parmakları gevşeyince yarık kapanmıştı. Sadece iki buharlı nokta eski yarığın tam ortasından gelen yerde zikzak şeklinde bir izle kalmıştı. Eline baktı ve ne kan ne delik ne de açık yara olmadığını gördü. Yara geride kalp ve hayat çizgilerine zikzak kesen beyaz bir iz halinde kalmış, tamamen iyileşmişti. Lemke, bu senin kentli beyaz adam diyerek pastayı Billy'nin kucağına koydu. İlk tepkisi kucağına bırakılan koca bir örümceği itercesine pastayı kucağından atmayı düşünmek oldu. Pasta alüminyum kabın içinden sanki bir canlıymışçasına nabız atışlarını yoklamaktaydı. Lemke ayağa kalkarak ona baktı. Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun. Billy kucağında tutmakta olduğu şeyin verdiği kötü histen başka kendisini gerçekten daha iyi hissetmekte olduğunu algıladı. Güçsüzlüğü geçmiş, kalbinin normal temposuna ulaşmıştı. Çekinerek biraz daha iyi dedi. Lemke başını salladı. Artık kilo alacaksın. Ama bir veya iki hafta sonra gene zayıflamaya başlarsın. Bu sefer durdurulamazdı. Tabii pastayı yedirecek birini bulamazsan. Evet, Lemke'nin gözlerinde kararsızlığın izi bile yoktu. Emin misin? Billy evet evet diye haykırdı. Senin için biraz üzülüyorum. Çok değil, birazcık. Bir zamanlar pokoldun, güçlü, şimdi omuzların çöktü. Hiçbir şey senin suçun değil. Nedenleri var, arkadaşların var. Neşesizce gülümsedi. Niçin kendi pastanı kendin yemiyorsun, kentli beyaz adam? Ölürsün, fakat güçlü ölürsün. Billy git buradan dedi. Neden bahsettiğini anlamıyorum bile. Tek bildiğim işimizin bittiği. Evet, işimiz bitti. Kısaca pastaya göz attıktan sonra bakışlarını yeniden Billy'ye yöneltti. Dikkat et, pastayı yiyecek olanın senin için bir zamanlar değeri olmuş olması gerek, diyerek uzaklaştı. Koşu yolunun yarısına geldiğinde arkasına döndü. Billy son kez adamın buruşuk yüzyıllar öncesinden kalma eskimiş suratını gördü. Taduz Lemke, kader yok kentli beyaz adam dedi. Asla. Dönüp yürüdü gitti. Billy bankta oturarak adamın gidişini izledi. Taduz Lemke gecenin karanlığında gözden kaybolunca gelmiş olduğu yöne doğru ilerlemeye başladı. Bir şey unutmuş olduğunu fark ettiğinde banktan 20 adım kadar uzaklaşmıştı. Ciddi bir yüzle oturmuş olduğu banka geri dönerek pastasını aldı. Hala sıcak ve nabzı atar gibi olmasına karşın o anda daha az rahatsız oldu pastadan. İnsanın çaba gösterirse her şeye alışabileceğini düşündü. Union Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Cinelli'nin kendisini bırakmış olduğu yere yaklaşırken Mavi Nova'nın kaldırımın kenarında park etmiş olduğunu gördü. Ancak o zaman lanetin gerçekten sona ermiş olduğuna inandı. O ana kadar kalbi hala yağlı bir şeye basan birisininki gibi arada bir teklemekte, güçsüzlüğünü belli etmekteydi. Ama şimdi Lemke'nin de söylemiş olduğu gibi elindeki kör, garip bir çocuk gibi yaşamakta olan şey Purpur Yarga de Ansiktet bitmişti. Yok olmuştu artık. Fakat elinde taşımakta olduğu pastanın yavaş yavaş nabız attığını hissediyordu. Pastaya baktığında kabuğunun ritimlere uyarak hafifçe kabarıp indiğini fark etti. Ucuz alüminyum kapak da sıcaklığını korumaktaydı. Uyuyor diye düşünerek titredi. Kendisini elinde uyuyan bir şeytan taşıyan bir adam gibi hissetti. Nova kaldırımın kenarına yüksek art lastikleri yüzünden burnu aşağıya bastırılmış bir halde beklemekteydi. Park ışıkları yanmaktaydı. Yan kapıyı açıp içeri girerken geçti artık, geç. Ancak o anda Cinelli'nin arabada olmadığını fark etmişti. En azından geriye ondan çok bir şey kalmamış olduğunu. Karanlık yüzünden neredeyse Cinelli'nin kopmuş elinin üstüne oturacaktı. Nova'nın şoför koltuğunu kanlar içinde bırakmış avucu metal bilyalarla dolu bir el. Ayırım sonu sayfa 271. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Karen Carpenter. Karen Carpenter. Union. Union. Broadway. Broadway. Kovan. Covan. Varsel. Varsel.